Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bugünkü konuğumuz Emre Doğaner, Funnel kafasının kurucularından. Hoş geldin Emre.
Hoş bulduk Mete.
Yine bir Derya ortak yayınındayız. Ve yine alışmış olduğunuz üzere ben yine Emre'yi kısaca tanıtayım. Kendini bir bilgi işçisi olarak tanımlıyorsun diyebiliyorum. Bunu da sonuna kadar hak ediyorsun gerçekten. Paylaşımlarını hep takip ediyorum. Ve çok şey de öğreniyorum senden araçlar konusunda. Belki onlardan da bahsederiz biraz. Lisansını bilgisayar mühendisliği üzerine yaptın. İş hayatında da yerel bir inşaat firmasında satış pazarlama müdürü olarak başladın. Arkasından bir süre Remax'ta çalışmışsın. Daha sonra kendi işini kurmak üzere dijital pazarlamaya yoğunlaşıyorsun. 2019 yılından beri de dijital pazarlama ve değer odaklı pazarlama alanında yurt dışı ve yurt dışı danışmanlık hizmeti veriyorsun. Kendi girişimlerim var. Funnel Kafası adında da yine bir podcast'im var. Yazılar yazıyorsun. Gayet aktifsin. Var mı ekleyeceğim bir şey?
Yok, gayet güzel açıkladın Mete. Teşekkür ederim.
Rica ederim. Peki, o zaman seni dinlemeye başlayalım. Aradan yine arada sorularla şey yaparız, gireriz.
Bugün sizi neler bekliyor? Etkili insanların 7 ana çıkanlığı kitabını bilirsiniz. Orada güzel bir konsept var. Aslında konsepti bununla alakalı anlatmıyor ama biz hep işimize şöyle getirdik. Bir konuyu, bir meseleyi anlatırken işte burada mindset, skill set, tool set diye bahsedilen mantalite, yetenekler ve araçlar. Her şeyi, her konuyu bu şekilde insanlara anlatmaya çalışıyoruz ve bunun çok etkileyici olduğunu gördük. Bugün de ben size bizim bakış açımız, hayata ve işe bakış açımızı anlatan bazı temel mantalitelerden, hangi yeteneklere sahip olursak bunları iyi kullanabiliriz ondan ve bunlara ulaşmak için ya da işte yolumuzu yürümek için kullandığımız araçlardan bahsedeceğim. Bu bildiğimiz manada işte dijital işimizi kolaylaştıran bir tool, bir araç da olabilir ya da bir konsept de olabilir. Araçlara da öyle bakıyoruz. Onu da söylemiş olayım. Mantalite bizim için ne? Hep söylüyoruz. Aslında kullanılabilecek, insanın hayatı boyunca kullanabileceği en nihai, en önemli kaldıraçlardan bir tanesi. Biz bunu hatta podcast'te tanımlarken şöyle söylüyoruz. Mantalite insanın böyle karanlık bir ortamda ya da işte bir dağda vesaire yürürken kafasında yolunu aydınlatan bir fener gibi düşünebilirsiniz. Siz o feneri ne kadar farklı taraflara çevirebilirseniz ya da ne kadar geniş açılarda baktırabilirseniz önünüz o kadar aydınlanır. Dışarıdan gelen işte bizim mental modeller dediğimiz şeyler ya da işte ön yargılarımızı bilebilmek, kendimizi tanıyabilmek ne demek? Hep o lambanın gösterebildiği, aydınlatabildiği alanı genişletebilmek demek. Her meseleye, girdiğimiz her meseleye ya da çalıştığımız her şirkete önce mantalite noktasından, perspektifinden bakmaya çalışıyoruz. Bir konuyu öğrenirken de böyle. Bu konunun acaba temel felsefesi nedir? Yani ne yapılabilir? Bu konuda izlenilmesi gereken yol nedir? Bugün size onlardan bahsedeceğim. Neden Süpermen? Çünkü biz şöyle düşünüyoruz. Mantalite bir süper güç. Her alanda gerçekten bir süper güç. Yani sizi hayatın işte bakışınız anlamında, problemlerin üstesinden gelme anlamında bir süper güç olduğunu düşündüğümüz için böyle bakıyoruz. Şimdi bunlardan en önemlisi bizim hep dile getirdiğimiz ve benim hayatımda da muazzam etki gördüğüm şeylerden bir tanesi de James Carson sonlu ve sonsuz oyun kavramı. James Carson şöyle diyor. Hayatta iki tip oyun vardır diyor. Bir tanesi sonlu oyunlar, diğeri de sonsuz oyunlar. Sonlu oyunlar nedir diyor? Kazanmak için oynarsınız. Mesela satranç, futbol vesaire gibi oyunlar. Bir kazananı vardır, bir de kaybedeni vardır. Bellidir diyor bu oyunlarda. Oyunların sabit kuralları vardır. Bu sabit kuralları çok değişir görmezsiniz. Yani çoklukla değişmezler. İşte sonsuz oyunlar vardır. Amaç kazanmak değildir, oyunda kalmaktır. Diğerleriyle işbirliği yapmaktır. Bunu neden anlatıyorum? Biz hayata, evlilerimiz, bekarlarımız var mı bilmiyorum. Ben evliyim bir tane. 2,5 yaşında çocuğum var. Hayata, evliliğe ve girişimciliğe sonsuz oyun olarak bakıyoruz. Yani ne demek? Bu oyunlar kazanmak için oynanılmaz. Bu oyunlar hayatta kalmak için oynanılmaz. Mesela evlilikte haklı çıkmak için oynuyorsanız, hayatınıza devam ediyorsanız hiçbir zaman haklı çıkamazsınız ve oyunda da kalamazsınız muhtemelen. Girişimcilik de öyle. Kazanmak perspektifiyle. O yüzden bugün tanımlanan ya da işte sürekli motivasyon videolarında gördüğümüz girişimciliği biz çok benimseyemiyoruz. Hep böyle rakibe atıfta bulunulan, işte onları yenmek, onları ezmek, ne bileyim işte onların açıklarını aramak, bulmak üzerine düşünülen oyun bizim hayat perspektifimize yaklaşmıyor diyeyim yani. O pencereden bakmıyoruz biz hayata. Biz işbirliği perspektifinden bakıyoruz. Mesela nasıl? Hayat sonsuz bir oyunsa, mesela hayatta kalmak istiyorsak doğayla işbirliği yapmamız lazım. Bitkilerle işbirliği, hayvanlarla işbirliği yapmamız lazım. Mesela bir girişimiz, bir sektörde yer alıyoruz, müşterilerimizle işbirliği yapmamız lazım. Gerekiyorsa rakip gördüğümüz partnerlerimizle işbirliği yapmamız lazım ki oyunda kalabilelim. Çünkü Naval ne diyor girişimcilikle alakalı? Ya da birçok şey yerde söyleniyor gerçi, Naval da dile getiriyor ama pozitif sum game diyor. Yani illa biri kazanıyor diye diğeri kaybetmek zorunda değil. Her ikimiz de aynı anda kazanabiliriz. Birinci perspektif bizim hayata nasıl baktığımızla değişiyor. Yani biz hayata sonsuz oyun olarak bakarsak hayatta kalmak için, oyunda kalmak için oynarız. Dolayısıyla yenmek, yenilmek değil. Bazen kazanırız, bazen kaybederiz ama bütün perspektife, bütün çerçevede hep öğreniriz, hep deneyim kazanırız ve o şekilde ilerleriz.
Simon Sinek de bunu bu şekilde ifade ediyor değil mi? Onun da şeyi evet. Var. Veya bu işte growth mindset, fixed mindset dediğimiz o dualiteler hep burası için de geçerli aslında dediğin gibi. Yani pastayı paylaşmak değil, pastayı büyütmek kafasında olmak gibi diyebiliriz.
Evet, kesinlikle. Kesinlikle, çok güzel söyledin. İkincisi iç odak dış odak. İnanç hocadan duydum ben ilk etapta. Ve gerçekten hayatımı etkileyen şeylerden bir tanesiydi. Herkese anlatıyorum. Bana sorsalar bir numaralı, yani böyle ilk bana söylesen nasıl bir zihin yapısı, iç odak dış odak derim yani. İşte podcast'in ikinci bölümde liderlik ilkesi olarak bahsediyor İnanç Hoca ve bunun üzerine belki 4 tane falan daha bölüm çekmiştir yani. Belki siz de konuştunuz. İç odak dış odak kısaca şu demek. Yaşanılan hadiselerde bir iki insan davranışı vardır. Bir tanesi suçu, sorumluluğu dışarıya atan, onu dışarı veren insan tipi. Diğeri de sorumluluğu, hayatın sorumluluğunu, yaşanan problemlerin sorumluluğunu, gidişatın sorumluluğunu üzerine alan, yani odağı içe alan insan. Mesela işte dijital reklamcılıktan bir örnek vereyim. Örnek veriyorum, Facebook, Google'da biz reklam veriyoruz. Hesabımız kapandı. Birinci insan tipi, dış odaklı insan şunu yapar. Der ki, işte sürekli zaten problem çıkarıyor. Google sürekli problem çıkarıyor. Zaten hep böyle, şöyle der. Ama iç odaklı insanın yapması gereken de tamam, durum bu. Şu an durum bu. Yaşadığımız şey bu. Peki ben ne yapabilirim? Yeni hesap açabilirim. Destek ekibiyle hızlıca temas kurup bir çözüm var mı diye bakabilirim. Form doldurabilirim. İstek gönderebilirim. Vesaire vesaire. Başkalarına bir bahane bulmak, şirketin genel kültürüyle alakalı bir şeyler bulmak kolaydır. İlla bunlar yapılmaması gereken şeyler olarak söylemiyorum. Ama bizim hayatın genel sorumluluğunu almakla ilgili, odağımızı içe almak her zaman bize kazandırır. Evlilikte de kazandırır, hayatta da kazandırıyor, girişimcilikte de kazandırıyor. O yüzden bu bir şey yaşadığımız zaman bizim ilk düşündüğümüz, kendi içimizde de ekip olarak, küçük bir ekibiz, ilk düşündüğümüz şey acaba odağımız içeride mi? Hatta birimizi yakalayıp sürekli uyarıyoruz. Bak odağını dışarı aldım, odağın içeride olsun falan filan diye. Söyle, bunu bir oyuna çevirdik ve çok da etkisini gördük. Üçüncüsü, kısa vadeli kazanç, uzun vadeli değer. Bu da hep konuşulan, hep bahsedilen ama bizim de yine biraz farklı baktığımız bir perspektif. Şöyle anlatayım. Hayatın bazı dönemleri vardır, kısa vadeli kazanca göre yaşanması gerekir. Bazı dönemleri de vardır, uzun vadeli değere göre. Örnek veriyorum, henüz hiçbir şeyini kazanmamış, bir gelir elde etmemiş. Mesela ben 2019'da işi bıraktığımda öyle bir pozisyondaydım yani. Henüz elimde bir gelir yoktu. Dolayısıyla benim önce yaşamımı devam ettirebilmem için dijital pazarlama alanında gelir elde etmem lazım. Dolayısıyla kısa vadeli kazancı hedefledim. Şu realistik bir yaklaşım değil. İnsan hayatın her zaman da uzun vadeli değere göre, uzun vadeye göre optimize edemez. Çünkü hayatta kalma içgüdüsü var. O yüzden kimi zaman hayatımızın bazı dönemlerinde belki yaşayışımızı idame etmek için, belki psikolojik olarak rahat edebilmek için, kendimizi muhafaza edebilmek için, belki ruhsal sağlığımızı koruyabilmek için kısa vadeli kazançlarımıza odaklanırız. Ama uzun çerçevede, skalayı genişlettiğimizde, meseleye uzaktan baktığımızda hayatımız uzun vadeli bir değere göre. Kimisi için bu değer kendinden büyük bir amaca yaşamaktır. Kimisi için ne bileyim işte insanlara, çaresizlere yardım etmektir. Kimisi için büyük bir şirket kurup insanlara dokunabilmektir. Farklı şeyler üretebilmektir, etki oluşturabilmektir. Bunların hepsi ikinci yaklaşımda, yani hayatı yaşıyorsak bazen kısa vadeli kazançlara göre yaşamak gerektiğini bileceğiz. İş hayatında da böyle. Bazen kısa vadeli kazançlara odaklanmamız gerektiğini bileceğiz. Ama geniş perspektifte hep şunu düşüneceğiz. Acaba insani değerlerimizden, önce insani değerlerimizden, sonra kendi gözettiğimiz etik değerlerimizden vazgeçiyor muyuz ya da onlara göre hayatımızı optimize ediyor muyuz? Bizim perspektifimiz bu. Diğerini çok realistik bulmuyoruz. İnsan her zaman hayatını uzun vadeli değere göre optimize edemez. Maalesef realite öyle değil. Ve yine sevdiklerimizden bir tanesi. Bunları böyle arka arkaya sıralıyorum ama size biraz yani ilerleyen süreçte mesela iş modeliyle alakalı şeylerden bahsederken bunların hepsini onun içerisinde nasıl kullandığımıza minik minik size örnekler vereceğim. Bu da yine J. Abraham'ın Strategy of Permanence diye bir dokümanı var. Kalıcılığın stratejisi. J. Abraham işte iş anlamında, business anlamında bayağı örnek alınan, çok şirkete, büyük şirketlere de mentorluk yapan bir koç, bir danışman, öyle söyleyeyim. O şöyle söylüyor. İnsanlara para el değiştirmeden bir danışman, bir eğitmen, bir müşteri, bir koç gibi davranırsanız her zaman kazanırsınız. Aslında bu hayatın çok doğal bir akışı. Ama biz bunu unutuyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Birisi geldi. Mesela dedi ki mesela benim böyle bir problemim vardı mesela. Ben Mete'ye ilk başta şunu yapacağım. Önce onun problemini anlamaya çalışacağım. Sonra ona bir danışman gibi, bir koç gibi diyeceğim ki bak bu problemi aslında şöyle çözebiliriz. Şuna para harcama, şu tool'ları kullan. Bak şöyle bir perspektiften bak. Ben daha ondan hiç para almadım ya da hiçbir şey takası, kıymet takası, değer takası yapmadım. Ama önce kendimden bir şeyleri ortaya koyarak ona bir koç gibi, bir eğitmen gibi yaklaştım, davrandım. Bu perspektif ben 2019'da dijital pazarlamaya başladığımda belki 100'den fazla şirkete mail attım. DM, mail. Hepsine de yaptığım şeyi söyleyeyim. Bir tane zihin haritası oluşturmuştum kendi iş modelimle ilgili. O zihin haritasının orta kısmını boş bırakmıştım. Mesela gidiyordum, şirketi araştırıyordum. Şirketin logosunu alıyordum oraya. Zihin haritasının tam merkezine koyuyordum. İşte dijital pazarlamada şunu yapabilirsin vesaire diye. Sonra şirkete mail atıyordum. Çok net söylüyorum size, bir sürü şirketten, belki yani cevap verenlerin %80'inden hep şu geri dönütü aldım. Bize daha önce hiçbir dijital pazarlamacı böyle bir şeyle yaklaşmadı. Yani orada şey var, insanlara ben hiçbir şekilde para el değiştirmeden bir koç gibi, bir eğitmen gibi yaklaşıyorum. İlk görüşmede de onlara sorunlarını anlamaya, işlerini nasıl çözebileceğini kavratmaya çalışıyorum. Ve bu yaklaşım onlara çok iyi geliyor. Bunu her tarafta düşünebilirsiniz. Çok uç bir örnek vereyim. Ben e-ticaret sitesinden alışveriş yapıyorum. Chat kısmına gittim mesela. Chat kısmına bir şey soruyorum. Karşı taraf bana diyor ki mesela şu kıyafeti almak istiyorum. Diyor ki mesela bu kıyafet size olmaz, şunu alabilirsin. Bunun yanında şunu alabilirsin. Şunun kombini kullanabilirsiniz. Belki o sitede olmayan bile bir şeyleri bana söylüyor. Sitede satılmayan bazı şeyleri bile bana öğrenerek bana bir değer yaklaşımı sunuyor. İşte bu para el değiştirmeden bir koç, bir eğitmen, bir müşteri gibi davranmak uzun vadede kazandıracak, bize gerçekten insani olarak yaşatacak ve sonrasında hep dönüp dolaşıp bize gelecek şeyler. Bunu yaşadık mı sayısız kez yaşadık. Şimdi gelelim, mantalite safhasından çok bahsettik dedim. Bunlar neydi kısaca? Sonlu oyun, sonsuz oyun. Kazanan değil, hayatta kalmak, devam etmek için bakacağız. İç odak, dış odak, meselelerin, hayatın sorumluluğunu almayı bileceğiz. Kısa vadeli kazanç, uzun vadeli değer. Bazen kısa vadeli kazanç ama çoğunlukla değere göre optimize edeceğiz. Para el değiştirmeden bir eğitmen, bir koç, bir müşteri, bir arkadaş, bir dost gibi yaklaşacağız karşı tarafa. Şimdi gelelim iş modeliyle alakalı taraf. Şimdi bu dün değil evvelsi gün de Twitter'da yayınlamıştım. Orada da bayağı ciddi bir belki 50 bin insana falan ulaşmış bir seri yayınlamıştım bununla alakalı. Bu da Perry Marshall diye bir pazarlamacının, pazarlamanın E eşittir MC karesi, malum Einstein'ın formülü var ya, o formülü gibi gördüğü, öyle anılan bir işe, temel bir iş yaklaşımına bakmanın çok basit bir mantığı. Bunu şu sebeple anlatıyorum. Ne yaparsak yapalım şu framework'ün, bu şablonun üzerine oturuyor. Ne, hangi iş modelini kullanırsak kullanalım. Ne diyor bu iş modeli? Taktik üçgen işte Türkçesiyle. Diyor ki bir iş modelinde önce bir trafiğe, sonra bu trafiği dönüştürmeye, sonra buradan da bir ekonomi yaratmaya ihtiyacınız var diyor. Merkezde de 80'e 20 var. 80'e 20'yi biliyoruz. 80'e 20 Pareto prensibi. Ne diyor 80'e 20? İşte girdilerin %20'si sonuçların %80'ini oluşturur. Bir alanda yazılmış 10 kitap varsa bunlardan ikisi o alanın %80'ini kapsar. Bir ajansta çalışan 10 kişi varsa bunlardan ikisi yapılan işin %80'ini yapıyordur. Bir ajansın 10 müşterisi varsa bu iki müşteri cironun %80'ini sağlıyordur gibi gibi uzatabileceğimiz bir sürü şey. Yani diyor ki bir iş modelinde senin elinde teklifler vardır, kazançların vardır. Bunlardan hangisi sana en iyi kaldıraç oluyorsa bir, ona odaklan. İki, iş modeline uzaktan bak ve şunu düşün. Benim bunlardan hangisinde problemim var? ve işimi bu sebeple büyütemiyorum. Mesela örnek vereyim. Çok yakın bir zamanda şimdi biz bir tane kafe restoran POS sistemi, Türkiye'nin en çok satan, birinci kullanılan kafe restoran POS sistemine danışmanlık veriyoruz. Bir SaaS. SaaS sistemi. Çok yakın zamanda olduğu için anlatıyorum. Birkaç gün oldu. Problemimiz şu. Trafik geliyor, dönüştürülüyor ama bir türlü istenilen gelir elde edemiyor. Ama problem nerede aranıyor mesela? İşte iş modelinde bakınca diyelim ki diyorlar hemen dijital pazarlamacı olarak siz yeterince insan getiremiyorsunuz, dönüştüremiyorsunuz. Tamam, hani veriye bakmadan böyle bir herhangi bir şeyle alakalı yargıda bulunmak çok kolaydır işle alakalı. Ama sonra önümüze veriyi açıyoruz, bakıyoruz. Her ay gelen trafik ne kadar değişmiş, ne var? Dönüşümlere bakıyoruz, ne kadar değişmiş, ne var? Sonra satışlara bakıyoruz. Bir bakıyoruz ki satış temsilcilerinin işte %20 olan oranı düşük denilen aylarda %14'e düşmüş. Yani gelen trafik satış temsilcileri tarafından satışa dönüştürülememiş. Zaten bizim görevimiz potansiyel müşteri oluşturmakta bitiyor. Problem şurada. 100 kişiden 20'sini dönüştüremiyoruz satış temsilcisi olarak. Ya da diyelim ki bir iş modelimiz var. Trafik geliyor. Dönüşümler güzel. Diyelim ki işte sektör ortalaması %3 ama kazanç elde edemiyoruz. O zaman da ekonomide problem var. Yani ne demek? Fiyata, uygun fiyata satmıyoruz. İşimizde şeyi uygun fiyata vermiyoruz. Ya da diyelim ki bireysel bir girişimciyiz. Yeterince kendimize Twitter'dan, LinkedIn'den, buralardan kaynak oluşturuyoruz. Tekliflerimiz de var ama kimse satın almıyor. O zaman dönüşümde problemimiz var. Yani insanlara onu tam olarak sunamıyoruz. Hayatın her alanında ya da iş modelinin her alanında bu çalışıyor. Ya da diyelim ki mesela trafiğin içerisinde düşünelim. Facebook'tan trafik çekiyorsunuz. Bu üçgenin aynısı yine Facebook üzerinde de var. Facebook'ta da bir trafik dönüşüm ekonomi var. Facebook'ta verdiğiniz reklamı kendisi trafiği oluşturuyor. Oradaki tıklanmalar dönüşümü oluşturuyor. O Facebook'taki açık arttırma da ekonomiyi oluşturuyor. Mesela platform içi trafik ekonomi dönüşüm. Yani biz iş modeline bakarken şu an herhangi bir işiniz varsa ve bunda bir sıkıntı yaşıyorsanız, bir problem varsa sizden ricam mesela şu. Bundan sonra oturun. Trafik, dönüşüm ve ekonomi. Yeterince trafik getiriyor muyum? Bakın, eğer yeterince trafik geliyorsa, 3-4 ay hep aynı trafiği getiriyorsanız, bunların kaçını dönüştürüyorum? Bakın, bunda da diyelim ki genelde e-ticaret için %3'tür. İşte SaaS'lar için %5 ile 7 arası bir şeydir vesaire. Bunların hepsinin benchmark'ı var bu arada. Globalden de örnekler alabilirsiniz. Diyelim ki dönüşümü sağlıyorum ama ekonomi sağlayamıyorum. O zaman ne? Benim teklifimde bir problem. Mesela biz bir şirkette çalıştığımızda tam olarak bunu yaptık. İngilizce eğitimi satan bir şirket. Yeterince trafik çekiyorlar, reklam veriyorlar, insan dönüştürüyorlar ama kar edemiyorlar. 5 tane teklifleri vardı. 80-20 kuralını kullandık. Dedik ki siz bunlardan hangisini en çok satıyorsunuz? Bir tane eğitimi. O zaman biz bu eğitimi alalım. Bu eğitimi aldık. Eğitimin normal fiyatı 700 TL ya da 650 TL idi. Şu an hatırlamıyorum. Bir yıl geçti. 650 TL idi. Biz onu 1950 TL yaptık. 1950 TL. Hiçbir şeyi değiştirmedik aslında şu denklemde. Sadece ekonomi kısmında kâr edemedikleri için var olan teklifi güzelleştirip, problem şuradaydı. Aslında sundukları eğitim şeyinin içerisinde çok fazla açı, çok fazla değer vardı. Ama onlar paketi sadece bir tane kaynak olarak sunuyorlardı. Biz o paketin içerisinden alıp diğer değerleri ortaya çıkardık. Örnek veriyorum, şöyle söyleyeyim. İşte YDS eğitimi satıyorlar. Normalde YDS eğitimi tek paket. YDS eğitimi olarak sunuluyor. Biz ne yaptık? İşte onun içerisinde bir checklist var. Checklist'i çıkarttık. Sonra diyelim ki temel başlangıç yol haritası var. Bunları çıkarttık ve bunları insanlara görünür kıldık. Aslında teklifi hiç değiştirmedik. Yani var olan ürünün özelliklerini insanlara görünür kıldık. Sanki yeni bir ürün varmış gibi, içerisinde farklı modüller varmış gibi görünür kıldık. Bu sayede, yani ona değer katarak onu güzelleştirdik. Bu mesela bizim yaptığımız hatalardan bir tanesidir. Mesela siz dersiniz ki, örnek veriyorum, işte biz eğitimcilerle çalışıyoruz. İngilizce eğitimi sunuyor. Diyor ki işte İngilizce eğitimi birebir mentörlük. Ama mesela o eğitimin başında yol haritası da anlatıyor. İşte başlangıç seviyesinin nasıl başlayacağını, orta seviyenin, ileri seviyenin nasıl başlayacağını anlatıyor mesela. Ama bunu bir değer olarak sunmamış. Bunu bir değer olarak ortaya çıkarıyoruz mesela. Bu gibi. Yani var olan şeyin parlatılması olarak düşünebiliriz. Evet, burası da genel olarak dediğim gibi, yani baktığınız bir işe bakarken trafik, dönüşüm ve ekonomi perspektifinden bakıp problemi tespit edip ve bunun için acaba ne aksiyon alabilirim, ne test edebilirim şeklinde bakabileceğiniz bir yaklaşım. Diğer bir bakış açımız da sistem bakışı. Şimdi biz işte herhangi bir işletmeye, işte herhangi bir iş modeline işte trafik oluşturmak, bundan dönüşüm elde etmek ve bunu ekonomiye çevirmek olarak bakıyoruz ya. Sistem bakışı da şunu söylüyor. Bunlar çok işte bunların altyapıları var, hani detayları var ama onlara çok girmeyeceğim bu şeyde. Zaten sistem bakışını gerekiyorsa derinlemesine alıştırırsınız. Şunu söylüyor sistem bakışı. Bir sistem içerisinde her şey sebep sonuç ilişkisinde çalışmaz. Yani bir şey mesela atıyorum, örnek veriyorum. Siz şunu diyemezsiniz. Benim işte diyelim ki başım ağrıyor. Bu başımın ağrımasının sebebi illa beynimdir diyemezsiniz. Başınızın ağrımasının sebebi belki böbreklerinizde, şu an atıyorum tamamen, belki boynunuzda, belki ya da gelecek bir rahatsızlığının sebebi olabilir. Yani sistem nasıl çalışır? Sistemdeki bütün kaynaklar birbiriyle etkileşimli olarak çalışır. Mesela Mete bence bunu kesinlikle şirketlere anlatıyordur. Örnek veriyorum, biz çalışıyoruz. Diyelim ki bütün sistemi düzgün şekilde kurguladık. Satış temsilcisi müşterilerle iyi konuşmuyor mesela. Satış temsilcisinin iyi konuşmaması yeni gelen müşteriyi de etkiliyor. Normalde yeni, mesela diyelim ki bizi hiç görmeyen müşteriye biz reklam veriyoruz. Normalde bekleriz ki bizi etkilenmeyelim. Ama yeni gelen müşteriyi kötü bir deneyim yaşatırsanız o deneyim insanlar arasında yayılıyor. Sonra yeni gelen müşteri kötü bir beklentiyle şirkete geliyor. Belki sizin hakkınızda olumsuz yorumları duyarak şirkete geliyor. Bizim reklamlarımız etkileniyor. Ya da diyelim ki Facebook'ta senin hakkında böyle bir şey var, olumsuz oy kullanıyor. Diyor ki ben bu şirketten memnun olmadım. Facebook senin erişimini düşürüyor. Bakın bir silsile halinde. Yani sistem nasıl çalışıyor? Bütün parçaları birbiriyle etkileşimli. O yüzden hani şirketlerde bütün departmanların aslında birbiriyle bağlı olması, birbirinden haberdar olması anlatılır ya. İşte hayatta yani iş modeli de aslında böyle. Biz işe bakarken şunu fark etmemiz lazım. Hiçbir parça birbirinden bağımsız değil bir şirketin. Hiçbirini işte illa satışta problem var, sadece bu onun derdi. Ya da ne bileyim pazarlamada problem var, sadece bu onun derdi gibi bakamayız. İşte sırf bu sebeple mesela danışmanlık verirken bütüncül yaklaşmaya çalışıyoruz. Yani sadece bir işletmeye reklam vermek o işletmeyi iyileştirmeye yetmez. Sadece bir işletmenin satışını iyileştirmek o işletmenin iyileşmesi için tek çıkar yol değildir. Bütünün sistemli hareket edebilmesi, her bir parçanın birbiriyle uyumlu hareket edebilmesi lazım. Bu da yine bakmamız ve düşünmemiz gereken bir açı. Evet. Şimdi böyle çok uzun bir girizgahtan sonra asıl konuya, bizim funnel nedir konumuza geldik. Şimdi bunlar bizim yaklaşımlarımız, bakış açılarımız ve birazdan anlatacağım her şeyin temelinde kullandığımız şeylerdi. Şimdi funnel nedir? Bir pazarlama modeli olan funnel nedir ve bunu siz kendi hayatınızda, kendi işinizde nasıl kullanabilirsiniz? Onu anlatmaya çalışacağım. Funnel şu. Funnel diyor ki müşterinin ilk temas ettiği noktayla son temas ettiği noktanın arasındaki süreci tasarlamak. Türkçesi bir huni demek aslında. Bu ne demek? Örnek veriyorum. Siz bir web sitesi kurarsınız. 1000 tane ziyaretçi gelir. Bu 1000 tane ziyaretçiden 500 tanesi sepete ürün ekler. Bunlardan 250 tanesi alışveriş başlatır. Bu 250 tanesinden de işte %3'tür genelde dönüşüm oranı. İşte diyelim ki 7-8 tanesi satın alır. Hayatın her tarafında bir akış, bir eleme, bir kıymetlendirme vardır diyor. Hayatın her alanında. Biraz önce söylediğim gibi yani. E-ticaret sitesinde de var. Biriyle tanıştığınızda ilişkilerde de var. Diyelim ki işte kitap okumada bile var yani. Bir kitaba 100 kişi başlar, 50'si ortasına kadar gelir, bir tanesi bitirir gibi gibi. Hayatın her alanında bir akış vardır diyor. Ve bu akışlar tasarlanabilir, yönetilebilir, iyileştirilebilir. Bu perspektifi anlatıyor. Şimdi funnel şunu söylüyor. Diyor ki biz diyor bir iş modeli kurarken bir değer merdiveni kurabiliriz diyor. Değer merdiveni şöyle bir şey diyor. Bir tane dikeyde bir değer ekseni var. Yatayda da bir fiyat ekseni var diyor. Değer ekseni şunu söyler. Dikeyde değer artar, yatayda da fiyat artar. Bunlar bir basamaklar. Siz bir insanla tanıştığınız zaman ya da işte bir işletmeye müşteri çekerken insanları bu basamaklardan yürütürsünüz diyor. Bu basamaklar ne? İşte birincisini işte kanca diye tabir etmek istemiyorum da dikkat çekmek için kullanılan yüksek bir değerin olduğu, belki ücretsiz, belki de çok düşük ücretli bir basamak. Sonra ondan daha yüksek bir değer önerisi, sonra ondan daha yüksek vesaire diye gider diyor. Yani bir insanla tanıştığınız zaman ya da işte diyelim ki sizi birisi tanıdığı zaman tutup ona doğrudan benim mesela 5000 TL'lik eğitimim var, gel bunu al derseniz almaz. Çünkü niye? Sizle henüz alışveriş yapmamış, güvenmemiş. Bunun en basit örneğini söyleyeyim. Bir kuru yemişçiye giderseniz mesela size ne yapar? Önden bir lokum uzatır. Mesela bir şey tattırır. O aslında değer merdiveninin birinci basamağıdır işte. Sizden herhangi bir ücret almadan size önden bir değer sunar. Hayatımızın her tarafından. Sonra da siz o değere istinaden hem işte iknanın psikolojisinde de var. Karşılıklılık ilkesinden dolayı kendinizi mesul hissedersiniz. Ve dersiniz ki evet ben buradan bir şey almalıyım. Sonra gidersiniz diyelim ki bir çekirdek alırsınız bir kilo. Sonra size der ki bakın şöyle de bir lokum geldi falan filan der. Sonra size lokumu verir. Vesaire vesaire böyle uzar gider. Şimdi mesela örnek vereyim. Ben diyelim ki network konusunda eğitim veren, insanları bu konuda eğiten biriyim. Kendimi ne yapıyorum? İnsanlara doğru şekilde aktarabilmek için ya da kendi elimdeki değerleri, hazinelerimi insanlara sunabilmek için bir eğitim olabilir, bu bir PDF olabilir, bir kitap olabilir, birebir mentörlük olabilir, ne bileyim işte mastermind denilen böyle kapalı gruplar olabilir. Bunların hepsi benim elimdeki kıymetler, değerler olabilir. Bunları ne yapıyorum? İnsana sunmak için bir akış oluşturuyorum. Örnek vereyim. Mesela diyelim ki birinci basamağı işte Twitter'da işte sürekli değer üretiyor. İnsanlara olması gerekenin, işte networking'in, bir bağ kurmanın, insanlarla iletişim kurmanın nasıl olduğunu anlatıyor. Ve bunu yaparken de diyelim ki belirli periyotlarla ücretsiz bir seminer yapıyor. Ya da ücretsiz bir etkinlik yapıyor. Birinci basamak neydi? Düşük ücretli ya da ücretsiz bir değeri, çok yüksek bir değeri vermek. İşte bu dediğim gibi yani bir webinar olabilir, bir PDF olabilir, başka bir şey olabilir. Sonra bu değeri sunduktan sonra ben gidiyorum mesela öğrenmek için hocamın zaten tweetlerini takip ediyordum. Onun hedef kitlesindeydim. Dedi ki o bana size dedi ki bakın ücretsiz bir PDF. Gittim ücretsiz PDF'ini aldım, okudum ve gerçekten orada çok yüksek bir değer var ücretsiz verdiği PDF'de. Sonra diyelim ki PDF'in sonunda da diyor ki dilerseniz eğitimlerim hakkında bilgi almak için buraya kaydolabilirsiniz diye bir mail bültenine davet ediyor mesela. Sonra da ben mail bültenine kaydoluyorum. Bana sürekli yine değer sunarak bakın buradaki en önemli şey hep anlatırken bu iş modelinin iş hayatının temelindedir ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Sunduğumuz değerin gerçekten insanlar için kıymetli olduğunu bilmeden karşılığında bir şey istemek çok makul değil. Hatta mümkünse sunduğumuz değer 10x olmalı, talep ettiğimiz fiyat onların gözünde 1x, 2x olmalı. Demeliler ki bu değere bu fiyat düşük bile demeliler. Ki bunu hepimiz yaşamışızdır yani. Aldığımız bazı eğitimlerde yaşamışızdır. Belki işte ne bileyim yazılım kullanıyorsak onlarda yaşamışızdır gibi gibi. Yani ikinci basamakta da hocam buraya diyelim ki genel herkese hitap eden 20 kişilik bir eğitim koydu mesela. 20 kişilik kapalı bir gruba Zoom üzerinde diyelim ki networking anlatıyor. Sonra dedi ki bu kapalı grubun içerisinden insanlara da ilgi duyanlara da bittikten sonra eğitim bittikten sonra dedi ki isterseniz arkadaşlar dileyen benim birebir mentörlüğüm var. Birebir mentörlükte belki bu bir CEO belki üst düzey birisi ve gerçekten iyi etkileşim iletişim kurma bağ kurmaya ihtiyacı var ve bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Ama sadece sizden bir teklif bekliyor. Sizin benim birebir mentorluğum var demeniz bile belki o insan için bir tetikleyici, alması için tetikleyici. Sonra bu basamakta da birebir mentorluğunu koydu diyelim. Şimdi sözü çok uzatmıyorum. Velhasıl yani burada söylemek istediğim şu. İnsanlar her zaman kendilerine aynı tıpkı bu merdiven basamakları gibi elinden birinin tutulup adım adım çıkarılmasını ister. Mesela biz danışmanlık yapıyoruz. Bize mesela geliyorlar resmen şunu söylüyorlar. Yani bize bir yol gösterin, bir şey deyin. Bir şey yaptırın. Ben mesela atıyorum danışmanlık için gelen bir insana doğrudan desem ki sonra elimde şu danışmanlıkların hepsi var. Bu makul bir yaklaşım olmaz. Buradaki şeye göre ne yapmam lazım? Önce ona bir tutam, değerlerimden bir tutam verip o ilk bağı, sıkı iletişimi sağlayabilmek için onunla aramda bir şey kurmam lazım. İlişki kurmam, güven ilişkisi kurmam lazım. Bunu tıpkı şey gibi düşünebilirsiniz. Bir e-ticaret sitesinden önce 100 liralık bir alışveriş yaparsınız. Ürünü çok beğenirsiniz. Sonra gidip oradan 2000 liralık alışveriş yaparsınız. Tıpkı bunun gibi. Yani ne de sözün özü şunu söylüyorum. Biz elimizdeki kıymetleri buradaki gibi bir merdivene sıralayıp bu kurguyu sosyal medyada, eğitimlerimizde göstererek ya da arka tarafta insanlara bir şekilde tetikleyerek sunarsak insanları kendi değerlerimizde basamak basamak ileri götürebiliriz ve aynı zamanda da bizimle birebir de çalışabilecek ya da yakinen çalışmak isteyen insanları da elemiş oluruz. Ne demek istiyorum? Mesela siz sizin hiç eğitiminize katılmamış bir insana tutup da birebir mentörlük ya da ne bileyim çok pahalı bir mastermind'a davet ederseniz o insan oraya uygun olmayabilir. Ya da oradan yeterince değer alamayabilir. Dolayısıyla siz o insana mutlu edemezsiniz. Mutlu bir müşteri oluşturamazsınız. İşte değer merdiveni ya da diğer adıyla funnel şunu söylüyor. Sen diyor bu basamakları çıkarırken zaten diyelim ki ücretsiz PDF'ini 1000 kişi okuyacak. Eğitimine gelecek 50 kişi katılacak. 50 kişinin içerisinden mentorluk 2 kişi alacak. Sen aslında ne yapmış oluyorsun? Yakinen çalışmak istediğin insanları da elemiş oluyorsun. Aslında bir kıymetlendirme yöntemi kullanmış oluyorsun. Ve o değeri karşılayamayacak insana erkenden o değeri de vermemiş oluyorsun. O yüzden elindeki kıymetleri bir yere ser. Mesela şimdi biz birebir danışmanlıklar yapıyoruz. İşte sizin de tanıdığınız isimler kesin var. Mesela Rüstem Temriye var, İngilizce eğitimi veren. Onunla birebir ücretli danışmanlık yapıyoruz. Ona hep anlattığımız yöntem bu mesela. Diyoruz ki sen elinde bir sürü kıymet var hocam. Bu kıymetleri bir diz yaz alt alta. Ben ne yapabilirim? İşte Erdal hocam için biraz önce zihnimden geçenleri söyledim. PDF, kitap, işte 20'li 50'li gruplar, işte eventler olabilir. Birebir mentorluklar, mastermindler, belki sadece CEO ve co-founderlara özel programlar olabilir. Bunları bir değer merdivenine diz ve insanlara bunları bu sırayla sunmaya gayret et. İlla hani buradan şu anlaşılmasın. Ben o zaman ne yapacağım? LinkedIn'de birebir mentorluğumu duyurmayacağım. Hayır, bu böyle bir şey değil. Sadece şunu demek istiyoruz. İnsanların çok büyük bir kısmı bu basamakları adım adım çıkmak ister ve böyle olduğunda da siz mutlu müşteriler inşa etmiş olursunuz. İnsanları çünkü eleyerek getiriyorsunuz. Mesela çok uç bir örnek vereyim. Bu sistemin kurucusu Russell Brunson diye bir dijital pazarlamacı. O şey söylüyor, ya yapıyor yani. Yılda bizim için çok küçük gelecek biliyorum. 1 milyon dolara mastermind'ı var mesela. 1 milyon dolar. 1 milyon dolar belli steplerden geçiriyor. 1 milyon dolara mastermind yapıyor. Kimler katılanlardı? Zaten yıllık 100 milyon doların üzerinde ciro yapan şirket sahipleri. Yani dolayısıyla onlarla yaptığı programa da insanlara kattığı şey de çok yüksek. Değerlerimizi nasıl sunabileceğimize dair bir düşünce yapısı ortaya koyalım. Bir sistem ortaya koyalım ve insanlara böyle yaklaşalım. Elimizdeki kıymetleri bir anda açmayalım. Hak etmeyene bir anda vermeyelim tabiri caizse. Ve onları bir basamağa oturtup adım adım ilerleterek bunu işte en iyi yapılabilecek yöntemi Mete de kullanıyor. İşte mail bülteni. Mail bülteni bunun için çok iyi bir yöntem bağ kurmak için. Çünkü biliyoruz ki sosyal medya hesapları bizim değil. Oralar kiraladığımız trafik yani. Yarın LinkedIn hesabımızı kapatsa ne diyebiliriz? Instagram hesabımızı kapatsa ne diyebiliriz? Bülten. Elimizde bir bülten olsun. Onlarla bağ kuralım. Bir iş modelini ya da işte bir yaklaşımı sunarken iki tane şeyden bahsediyor. Benim yine dijital pazarlamada örnek aldığım isimlerden bir tanesi. Todd Brown diyor ki bir insanın diyor dışarıya sunduğu iki tane şey olması lazım. Bir tanesi unique mekanizm dediği bir şey. Herkesin kendine ait benzersiz bir mekanizması. Bunu da neyle birleştirmesi lazım? Radical differentiation. Yani radikal bir farklılaşmayla birleştirmesi lazım. Mesela unique mekanizm nedir? Siz ben pazarlamayı anlatıyorsam ve bunu mizahla birleştiriyorsam mesela bu benim için benzersiz bir mekanizmadır mesela. Sadece oraya mizah ekleyerek onu benzersiz bir mekanizmaya dönüştürebiliyorum. Dolayısıyla bu anlamda bir değerdir. Kesinlikle bir değerdir. Mesela ne bileyim siz sürekli caps'leri kullanarak pazarlama yapıyorsanız kesinlikle bir değerdir mesela. Çünkü niye? Mizahın aslında bakış açısını genişleten, mentaliteye hizmet eden bir tarafı var. Bu perspektiften bakınca kesinlikle bir değer. Burada şöyle bir şey öneriyorum ben. Bir alana girerken 3 tane çember düşünelim. Birinci çember yetkinlik. İkinci çember merak, iştah diyorum ben oraya. Merak, iştah. Üçüncü çember de pazar. Bunların üçünün kesişiminde bir yerde iş yapabiliyorsak bu işi kesin farklılaştırırız. Oraya kendi boyamızı katarız. Yeterliliğimiz var. Yetenek demiyorum. Yeterlilik. Yani yetenek olursa tabii daha hoş olur. İkincisi merak iştah. Onu sürdürmek istiyor muyum? Yapmak istiyor muyum? Üçüncüsü de pazar. Yani mesela yeteneğiniz var, yeterliliğiniz var, merakınız var ama orada bir pazar yok. İnsanlar böyle bir şey satın almayacak. Girmeyin yani. Girmeye gerek yok. Hobi olarak yapacaksanız yapabilirsiniz. Ama bir iş modeli olarak yapmanın lüzumu yok. Dolayısıyla bu üç çemberi kesiştirmek lazım. Yeterlilik, merak iştah ve pazar. Bu üç çemberin kesim noktası sizin kendi boyanızı katabileceğiniz, kendi değerinizi katabileceğiniz şey. İşte mesela bizim gelip dijital pazarlamaya funnel kafası diye bir şeyle kendi boyamızı katmamız. Funnel olmayan bir şey değil yani 1974'ten beri var. var olan bir şey. Biz sadece ona kendi düşünce yapımızı kattık. İşte bu mantalite safhalarına vesaireyi kattık. Ama anlattığımız şeyler 70 böyle podcast çektik. Hep aynı yani dinleyebilirsiniz. Hep aynı şeyi farklı bir şekilde izah ediyoruz, aktarıyoruz yani.
Harika. Peki, senin başka aktaracağın bir şey var mıydı?
Benim ekstradan aktaracağım bir şey yok. Sadece şunu
Yok.
söyleyeyim. Çok bunun bayağı derini var yani. O değer merdiveninin gösterdiğim kısmının bayağı derini var. Mesela işte Mete aslında oraya gidiyor. Onunla daha önce konuşmuştuk bunu. Subscription model. Yani yapabiliyorsanız aylık ya da yıllık tekrar eden gelir oluşturabilecek bir değer. Ama hep ne şu soruyu kendimize soruyoruz. Ben insanlardan aylık ya da yıllık bir şey charge edecek değeri onlara sunabiliyor muyum? Vermiyorsam o zaman girişmeyeyim ona. Yani şimdi sahasına şu oldu. Herkes aylık yıllık tekrar oluşturuyor. Belki de çoğu sahası ihtiyaç yok. Belki tek seferlik bize satsa yetecek yani. Ama sürekli bizi işte ne bileyim update mesela söylemiyle tekrar şarj ediyor. Ama belki de biz ilk fırsatta ondan kaçacağız. O yüzden hep şunu düşünmek lazım. O değer ekseni çok yüksek olacak. Value Surplus diye bir ifade var. ConvertKit'in kurucusu söylüyor. Value Surplus ne demek? Değer fazlalığı diye Türkçe'ye çevirelim biz onu. Diyor ki sen diyor öyle bir değer sunacaksın ki şu değerle şu fiyat arasındaki şeyi kademeyi insanlar çok yüksek hissedecek. Mesela biz bir seminer verdik. İlk ücret tek bir tane ücretli bir seminer yapmıştık. Ücretli seminerin fiyatını burada söyleyeyim. 8 saat falandı. 1500 TL yapmıştık. Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Bir yıldan fazla oldu. Seminerin sonunda şöyle bir şey oldu bakın. 10 kişilik yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Herkes bize diyor ki funnel'dan da bahsediyoruz ya. Şimdi ne sunacaksınız? Bir şey daha verin. Çok iyiydi bu eğitim ama bir şey daha yapmamız lazım. Gerçek söylüyorum. Bunu hani abartı falan diye söylemiyorum. Samimi bir ortamdayız. Herkes bize diyor ki upsell. Bize yukarı satış yapın. Hepimizin zihniyet olarak şu var zihniyetinde. Ya insanlara verelim. Biz zaten millet olarak da verme güdüsü fazla bir milletiz ya. Bazen hatta o alma verme dengesini tutturamayız yani. O yüzden veriyorsak isteyelim de yani. 10 bin isteyelim eğitimimize, 20 bin isteyelim, çekinmeyelim. Yani bazen bir tane satar, bazen iki tane satar. Sattın, hiç önemli değil. Ama görelim yani iş modelinin bize ne getirebileceğini, kazanabileceğini, kazandırabileceğini görelim. Velhasıl buraları çok iyi düşünmek, o değer merdivenini iki tane, üç tane, dört tane yapmak lazım yani, kurgulamak lazım. Çalışıyoruz çok farklı perspektiften insanlar. Avukatlarla da çalışıyoruz, eğitmenlerle de işte İngilizce eğitmenleriyle de, SaaS'larla da çalışıyoruz. Hepsinde aynısını kullanıyoruz. Bak hiç farklı bir şey uygulamıyoruz. Hepsinde aynısı. Hepsinde giriyoruz diyoruz ki senin değer merdivenin ne? Burada ne koyuyorsun? Buraya ne koydun? Ekstra ne sunabilirsin? Premium bir hizmetin var mı? Customer support mu premium'un? O zaman ona bak daha fazla charge etmeyi dene. Şunu şöyle sun, bunu böyle sun. Mantalite, prensip hep aynı. İnsanlar funnel deyince hep şunu anlıyor. Diyor ki bu bir huni ise ben huninin üst kısmına ne kadar fazla insan getirirsem mantıken o kadar fazla para kazanırım. Değil. Benim ilk düşüncem her zaman şu olması lazım. Benimle son basamakta ya da yakinen çalışmak isteyen insanları buraya nasıl çekerim ya da tam ters perspektiften bakalım. Çalışmak istemediğim insanları kendimden nasıl uzak tutarım? LinkedIn profilinde yayınladığınız post bile çalışmak istemediğiniz insanları elemek için bir yöntemdir. Bak ben bu mantalitedeyim. Benle çalışma. Mesela ilk eğitiminiz, PDF'iniz bile insanları uzak tutmak için bir şeydir. Mesela kendimizden örnek vereyim. Bizim şirket bizden isterse siz ne yapıyorsunuz diye ne yapıyorsunuz dokümanı gönderin diyor ya bize. Bizim ne yapıyorsunuz dokümanımızın sonunda ne yapmıyoruz var. Ne yap biz ne hizmeti vermiyoruz. Kimlerle çalışmıyoruz. Çünkü niye? Şunu biliyoruz mesela funnel kafası olarak eğer biz pazarlama departmanının birinde başında biri olmayan bir şirkette çalışırsak başarısız oluyoruz. Çünkü niye? Ne CEO ne founder bizle ilgilenmiyor. Söylediğimiz iş havada kalıyor ve en nihayetinde biz yapamamış odağımızdan ötürü de biz mesul oluyoruz. O yüzden diyoruz ki mesela eleme yöntemi. Pazarlama içeride pazarlama ile ilgilenen birisi yoksa falan kafasına gelmeyin. Bizimle çalışmayın birisi yoksa. Yani evet sorunun özüne geliyorum. Amacımız o funnel'ın huninin en üstüne çalışmak istediğimiz insanları getirebilmek. Ve bunu yaparken de internet sitemizde, söylemlerimizde, seminerlerimizde bakın biz bunları istemiyoruz demek. Yani funnel aslında büyük bir olasılıkla kimi istemediğini söylemektir. Kimi istemediğini söyleyerek istediklerini çekersin. Aynı yaklaşımdaki insanları çekersin. Ama son bir dipnot uzatmayayım. Şu da değil kastettiğim. Sürekli kimi istemediğini dile getirmek değil. Öyle bir çerçeveleme yapacaksın ki NLP eğitimi olanlar varsa biliyordur onlar. NLP eğitiminde şey var. Çerçeveleme var yani. Pozitif çerçeveleme, negatif çerçeveleme.
Ben hiç reklam işine bulaşmadım. Deneme için bile. Hep organikteydim yani. Organik götürdüm. Nedir reklamın gerekliliği ve hangi koşullarda reklama girmek gerekiyor veya gerekiyor mu? Herkes için şart mıdır?
Evet, süper soru. Çok güzel soru. Russell Brunson'un bir benzetmesi var. Çok çok hoşuma gidiyor. Reklam musluktur abi. Musluğu istediğin zaman açarsın, istediğin büyüklükte, kütlede akıtırsın. Organik yağmurdur. Kontrol edemezsin. Kimi zaman yağar, kimi zaman yağmaz. Bazen çok şiddetli yağar, bazen çok az yağar. Dolayısıyla eğer kontrollü bir akış, tahmin edilebilir bir gelir, bunları hedefliyorsan reklam şart. Şu anki dönemde hele kesinlikle yani. Çünkü niye? Her platformun yapmaya çalıştığı şey ne? Organiği kısmak. Bir yere geleyim, organiği kısayım, zorla reklam verdireyim. Instagram o safhada şu anda mesela. Erişim %0.05 mi ne yani organik erişim? Çok düşük bir organik erişim. LinkedIn çok iyi bu konuda. Ben bile hala yeterince iyi kullanamıyorum LinkedIn'i. Ve sizden de muhakkak öğreneceğim bir sürü şey vardır. Twitter'da nispeten daha aktifim. Organik erişimin yüksek olduğu yerlerde var. İşte LinkedIn, şu an TikTok. Bunların ikisinin organik erişimleri gayet iyi. Ama diğer tarafların erişimleri kötü. Bu sebeple eğer tahmin edilebilir, öngörülebilir bir akış, bir gelir istiyorsam muhakkak elimde bir şey olması lazım. Yani reklam olması lazım. Ama tabii şunu söylemeden geçmeyeyim. Bülten oluşturanlar bu şeyden nispeten müstesnadır abi. Elinde bir bülten varsa ve sürekli temas kuruyorsan, bir kitlen varsa 10 bin, 20 bin reklam gibi kullanırsın. Mesela o biraz önce söylediğim İngilizce eğitimi veren arkadaş her hafta attığı bültenin altına yazdığı o 3 maddeyle sürekli satış alıyor. 1 bunu yap, 2 bunu yap, 3 bunu yap dediği madde var ya. Her hafta bültenin altına bültende çok güzel bir değer sunup en sonuna da kendini hazır hissettiğinde 1 benle birebir çalış, ne bileyim eğitime katıl, online eğitime. 3 de şunu yap opsiyonlarından sürekli satış alıyor mesela bültende. Bir tane çok büyük bir havuz oluşturun. Bu havuzun ismi, bu havuz kesinlikle bülten olsun yani. E-mail, SMS birebir ulaşılabilecek bir şey. Platformlardan bunu besleyin. Platformlardan bülten, SMS gibi şeyleri beslemek, insanların beslemek lazım. Yani SMS de Türkiye'de biraz problemli de. Biz e-mail diyelim ona. E-mail bülteniniz olsun yani. Elinizde 20 bin kişi varsa ve her hafta onlara e-mail atıyorsanız oranınız da %40, %50 ise bu ne demek? Bir atıyorsunuz 10 bin kişi görüyor, 8 bin kişi görüyor. 8 bin kişi açıyor, okuyor. Çok büyük bir oran yani. Satacağınız bir şeyde orayı boost olarak kullanabilirsiniz. Globalde muazzam örnekleri var. James Clear, 2 milyon subscriber'ı var. Bizim kullandığımız platformu kullanıyor, ConvertKit. İnsanlar zannediyor ki James Clear buraya bir gecede geldi. Adam 2013'ten beri her hafta 3-2-1 bülteni gönderiyor. Her hafta. Her hafta 3-2-1 bülteni göndererek 2 milyon subscriber'a geldi yani. E şimdi ne yapıyor? Atomic Habits'te bir kampanya yapıyor. 2 milyon subscriber'a bir atıyor. %40 açılıyor işte. 800 bin mi oluyor? 800 bin kişi açıyor. Bir sürü insan tek seferde satın alıyor. Bu güç muazzam bir güç yani. O yüzden hep bülten.
Peki. O zaman Emre Doğaner'in değer yaratma formülünü soracağım. İmza sorumuz.
Güzel, güzel soru. Benim değer yaratma formülüm aslında şu. Bir, iyi bir empati kurarak insan kendini problem sahiplerinin yerine koy. İki, kendi insani değer yargılarından taviz vermeden bir değer sun ve bir problem çöz. Ve bunun nihayetinde de adına mutlu müşteri mi dersin, nitelikli takipçi mi dersin, sağlıklı dost mu dersin, onları kazan. Empati kurarak kendini problem sahiplerinin yerine koy, insani değerlerden taviz vermeyerek problem çöz. Üçte mutlu müşteri, nitelikli takipçi, sağlıklı dost kazan.
Harika, çok teşekkür ediyoruz. Emre, sana nereden ulaşmalarını tercih edersin insanların? Onu da söyle istersen.
Twitter ve LinkedIn en aktif olduğum yerler. Instagram'ı kullanmıyorum. Telefonumda bile yok. Arada bir bilgisayardan falan giriyorum yani. Ben yazma konusunda kendini geliştirmeye çalışan bir insanım. O platformlar biraz vakit kaybettirdiğimi hissettiği için çok uzun zamandır kullanmıyorum. Twitter ve LinkedIn. Twitter'da ben Emre Doğaner, LinkedIn'de Emre Doğaner.
Tamam, harika.
Bu podcast'te yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitaplar okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrimiçi buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik, bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için meteyursever.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasına alabilir, sosyal medyada paylaşabilir, hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana LinkedIn üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.